Ayrım 27.
Hep korkak biriydim. Yürekli değildim yani. Ona gizlice telefon numaramı, adresimi vermem gerekirdi ama onun önünde bir bilmeceye dalmış gibiydim. Yapamadım. Bir Einstein'ın, bir Faraday'ın, herhangi bir dehanın, bir Freud'un ya da bir Leibig'in her düşüncesini olmasa bile iki düşünceden birini kolaylıkla anlamak mümkündür. Çünkü bunlar gerçek gizleri bulunmayan adamlardır. Oysa güzellik ve güzelliğin dilsizliği ağır basar. Hiçbir zaman unutmayacağım ve sonunda artık yalnızca hesabı istemek üzere, başka bir şey için değil, bir harç faricasını yerine getirircesine yanına vardığım bu teknisyen benim için daha önemliydi. Benim için önemliydi. Çünkü eksikliğini duyduğum şey güzellik, benim için güzellik daha önemli. Ben güzelliği baştan çıkarmak istiyorum. Bazen bir caddede yürürken benden üstün olan birini gördüğüm anda bir şeyler beni onun bulunduğu yöne doğru, caddenin karşı tarafına, aşağısına çeker. Ama bu doğal ya da normal midir? Ben bir kadın mıyım yoksa değişik biçimler içerisinde ortaya çıkan bir yaratık mı? Tam bir kadın değil miyim? Neyim ben aslında? Gazetelerde o tüyler ürpertici haberlere sık sık rastlanıyor. Pöslenstorndorf'ta, Prater'de bir kadın öldürülmüş, boğulmuş. Aynı şey. Neredeyse benim başıma da gelecekti. Ama kentin dış kesimlerinde değil, acımasız biri tarafından boğulmuş ve o zaman hep şöyle düşünüyorum. O kadın sen olabilirdin. Olacaksın da. Meçhul bir katilin öldürdüğü meçhul bir kadın. Bir bahane uydurup Ivan'a gittim. Transistörlü radyosunu karıştırmaktan çok hoşlanıyorum. Günlerdir yine hiç haber dinlemedim. Ivan haberleri ya da müzik dinlemekten bu denli hoşlandığıma göre artık bir radyo satın almamı öğütlüyor. O zaman örneğin kendisine olduğu gibi sabahları kalkmanın bana da kolay geleceğini, geceleri de sessizliğe karşı bir silahımın olacağını düşünüyor. Düğmeyi ağır ağır çevirmeye çalışıyorum ve sessizliği nelerin bozabileceğini öğrenmek için dikkatle arıyorum. Heyecanlı bir erkek sesi odayı dolduruyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi Londra ile bağlantı kurduk. Daimi muhabirimiz Doktor Alphonse Wert, Herr Wert birazdan Londra'dan haberler ulaştırmaya başlayacak. Bir saniye daha lütfen. Hemen Londra'ya bağlanıyoruz. Sayın Doktor Wert, sesinizi çok iyi duyuyoruz. Sizden Avusturya'daki dinleyicilerimiz için paranın değerinin düşürülmesinden sonra Londra'daki genel havayı anlatmanızı istiyoruz. Şimdi sözü Herr Wert'e bırakıyorum. Kapat şunu diyor Ivan. Şu anda Londra ya da Atina'daki durumlarla ilgilenmiyor. Ivan, ne söylemek istiyorsun? Beni neden hiç konuşturmuyorsun? Ivan'ın geçmişinde bir öykü bulunmalı. Bir zamanlar bir fırtınanın gözünde yer almış olmalı ve düşünüyor ki benim de geçmişimde bir öykü vardır. Hani şu içinde en az bir erkeğin ve buna uygun bir düş kırıklığının geçmesi gereken alışılmış öykülerden biri. Ama ben şöyle konuşuyorum. Ben mi? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yalnızca sana Ivan demek istedim. O kadar. Ve sana filiz sıkmak üzerine ne düşündüğünü sorabilirim. Evinde sinek var mı? Hayır, kendimi bir sineğin, laboratuvarda bir deney için yaşamı harcanan bir ada tavşanının, iğne yapılan ama yine de nefret dolu olarak bir kez daha sıçramaya çalışan bir farenin yerine koymaya çalışıyorum. Ivan şöyle diyor, bu tür düşüncelerle bir daha sevinci tadamayacaksın. Şu anda sevinmiyorum zaten, kimi zaman içimde hiç sevinç olmuyor, daha sık sevinmem gerektiğini biliyorum. Yalnızca adı Ivan olan sevincime ve yaşamıma tutup şöyle diyemiyorum. Sen, yalnız sen, sevincin ve yaşamın ta kendisisin. Söyleyemiyorum. Çünkü aksi takdirde Ivan'ı daha çabuk yitirebilirim. Şimdi de kimi zaman yitirmekteyim. Bunu bugünlerde sevincin sürekli eksik oluşundan anlıyorum. Ivan'ın ne zamandır yaşamımı kısaltmakta olduğunu bilmiyorum. Ve artık onunla konuşmaya başlamak zorundayım. Biri beni öldürdüğü için, biri beni hep öldürmek istediği için ve sonra ben birini düşüncelerimde öldürmeye başladım. Yani düşüncelerde değil, başka bir şeydi aslında. Düşüncelerle hiçbir zaman çok ilgisi yok. Başka türlü oldu zaten. Dahası üstesinden gelmeyi başardım. Artık düşünce düzeyinde herhangi bir şey yaptığımda yok. İvan başını kaldırıyor, telefonun uzatma kablosunu tamir etmek üzere tornavida ile bir vidayı gevşetirken söylediklerime inanamamış gibi konuşuyor. Sen mi? Bunu sen yapıyorsun ha? Benim tatlı çılgınım. Peki kimi ve neden? İvan gülüyor ve yeniden telefon fişini eğiliyor, telleri dikkatle vidaya sarıyor. Şaşırttı mı bu seni? Hayır. Neden şaşırsın ki? Ben de beni öfkelendirmiş olan bir düzine insanı düşüncelerimde öldürmüş olmanın sorumluluğunu taşıyorum, diyor İvan. İstediği onarımı yapmayı başardı. Şimdi benim kendim üzerine söylemek istemiş olduklarıma hiç aldırmayabilir. Acele giyiniyorum. Bugün eve erken dönmek zorunda olduğumu söylüyorum homurdanarak. Malina nerede? Tanrım. Şu anda tek istediğim şey yine Malina'nın yanında olabilmek, çünkü durum yine dayanılacak gibi değil. Konuşmamam gerekirdi ve İvan'a şöyle diyorum. Lütfen affet beni, kendimi kötü hissediyorum sadece. Hayır, bir şey unuttum. Sence bir sakıncası var mı? Sence bir sakıncası olabilir mi? Hemen eve dönmek zorundayım. Sanıyorum kahveyi ocakta bıraktım. Ocağı kapatmamış olduğumdan eminim. Hayır, İvan için hiçbir zaman sakıncası olmuyor. Evde yere uzanıyorum ve bekliyorum. Bekliyorum, soluk alıyorum, soluğumu tüketiyorum, giderek daha da tüketiyorum. Birkaç küçük çarpıntıdan daha fazlası bu. Malina gelmeden ölmek istiyorum. Çalar saate bakıyorum, neredeyse bir dakika bile geçmek bilmiyor. Oysa burada benim için bir yaşam sönüp gitmekte. Banyoya kadar nasıl gelmiş olduğumu bilmiyorum. Ellerimi soğuk suyun altına tutuyorum. Su kollarımdan dirseklerime akıyor. Kollarımı, ayaklarımı, bacaklarımı yukarıya, kalbime doğru buz gibi suda ıslatılmış bir bezle ovuyorum. Zaman yine geçmiyor. Ama Malina neredeyse gelir artık ve sonra Malina burada ve ben hemen kendimi yere bırakıyorum. Nihayet Tanrım, neden bu kadar geç geliyorsun eve? Bir defasında bir gemideydim. Amerika'ya giden bir grup insan barda oturuyorduk. İçlerinden bazılarını da tanıyordum. Ama sonra biri yanan sigarasıyla elinin sırtında delikler açmaya başladı. Bu yaptığına yalnız kendisi güldü. Biz de gülebilir miydik bilemiyorduk. İnsan çoğu kez başkalarının kendilerine neden bir şey yaptıklarını bilemez. Çünkü ya söylemezler nedenini ya da gerçek neden öğrenilmesin diye bambaşka bir şey söylerler. Berlin'deki bir evde bir defasında vodka kadehlerini birbiri ardına boşaltan bir adama rastlamıştım. Ama kesinlikle sarhoş olmuyordu. Saatler sonra bile son derece ayık olarak benimle konuşuyordu ve bizi kimsenin dinlemediği bir sırada beni yeniden görebilip göremeyeceğini sordu. Çünkü beni mutlaka yeniden görmek istiyordu. Ve ben de o denli belirgin bir biçimde hiçbir karşılık vermedim ki anlaşmış olduk. Daha sonra dünyanın durumu üzerine konuşuldu ve biri pikaba bir plak koydu. L'ascenseur à l'échafaud. Birkaç ton yalnızca çok hafiften çıkarken ve söz Washington'la Moskova arasındaki direkt hatta geldiğinde aynı adam düşünülebilecek en rahat ifadeyle biraz önce bana kadife elbise giymemin daha iyi olup olmayacağını sorduğunda ve beni kadife elbiselerle görmeyi yeğleyeceğini söylediğinde kullandığı ifadeyle şunu sordu. Bir insan öldürdünüz mü hiç? Ben de düşünülebilecek en rahat ifadeyle yanıtladım. Hayır, elbette öldürmedim. Peki ya siz? Adam şöyle dedi. Evet, ben bir katilim. Bir süre konuşmadım. Adam yumuşak bakışlarla süzdü beni ve sonra bir kez daha konuştu. Rahatça inanabilirsiniz bu söylediğime. İniyordum da doğru olmalıydı. Çünkü oturup bir masada birlikte yemek yediğim üçüncü katildi. Ama katil olduğunu söyleyen ilk ve tek kişiydi. Öteki ikisine Viyana akşamlarında rastlamıştım ve gerçeği ancak sonradan eve giderken öğrenmiştim. Zaman zaman aralarında yılların uzandığı bu üç akşam üzerine bir şeyler yazmak istedim ve tek bir yaprak kağıt üzerine deneme niteliğinde olmak üzere üç katil diye yazdım. Ama sonradan yapmak istediğimi başaramadım. Çünkü bu üç üzerine bir şeyler yazmaktaki tek amacım bir dördüncü katile dikkati çekmekti. Zira benim üç katilimin öyküsünden bir öykü çıkmıyor. Hiçbirini tekrar görmedim. Bugün hala bir yerlerde yaşıyorlar. Başkalarıyla akşam yemekleri yiyorlar ve kendilerine bir şeyler yapıyorlar. Biri artık Stoffhof'a kapatılmış değil, biri Amerika'da ve adını değiştirdi, biri de giderek ayılmak için içmekte ve artık Berlin'de yaşamıyor. Dördüncüsünden söz edemem, onu anımsamıyorum, unutuyorum, anımsamıyorum. Ama ben elektrik verilmiş olan dikenli tel örgüye koştum, bir ayrıntıyı bugün de anımsıyorum. Bir zamanlar yemediğimi her gün dökerdim. Gizlice çayımı da döktüm. Herhalde bunu neden yaptığımı biliyordum. Marcel ise şöyle öldü. Bir gün bütün berduşların Paris'in kent manzarasından silinmelerine karar verilmişti. Sosyal yardım örgütü aynı zamanda kentin doğru dürüst bir görünümde olmasıyla da ilgilenen ve düşünülebilecek en resmi nitelikteki sosyal yardım örgütünün ilgilileri polisle birlikte Rumonge'a geldiler. Tek istedikleri yaşlı adamları yaşama geri döndürmek, dolayısıyla da yaşama hazır olsunlar diye önce yıkayıp parlatmaktı. Marcel yerinden kalkıp onlarla birlikte gitti. Çok sakin bir adamdı. Birkaç kadeh şaraptan sonra bile hala bilge ve uysal kalabilen bir insandı. Gelmelerini o gün büyük bir olasılıkla hiç umursamamıştı. Belki de caddedeki iyi yerine, metronun sıcak havasının mazgallardan dışarı çıktığı yere yeniden geri dönebileceğini düşünüyordu. Ama kamunun esenliği için yapılmış olan, içinde çok sayıda duşun bulunduğu yıkanma salonunda sıra Marcel'e de geldi. Onu duşun altına soktular ve duş hiç kuşkusuz ne fazla sıcak ne de fazla soğuktu. Ama Marcel yıllardan beri ilk kez çıplaktı ve ilk kez suyun altına girmişti. Daha kimse durumu kavrayıp da yardımına koşamadan düştü ve hemen oracıkta öldü. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Malina biraz ne yapacağını şaşırmış gibi bakıyor. Oysa ne yapacağını asla şaşırmaz. Bu öyküyü anlatmayabilirdim. Ama duşu bir kez daha hissediyorum. Marcel'in üstündeki neleri yıkamaya hakları yoktu, bunu biliyorum. Eğer bir insan kendi mutsuzluğunun buharları arasında yaşıyorsa, eğer bir insanın Tanrı sizden razı olsunun dışında söyleyecek pek sözü yoksa, o zaman o insanı yıkamaya kalkışmamalı. O insan için iyi olanı o insanın üstünden yıkayıp akıtmamalı. Birini olmayan bir yeni yaşam için arındırmaya kalkışmamalı. Ben. Marcel'in yerinde ben de olsaydım ilk fışkıran suyla birlikte düşüp ölürdüm. Malina. Böylece mutluluk her zaman ben. Düşüncelerimi neden hep ağzımdan kaparsın? Şu anda ben gerçekten Marcel'i düşünüyorum. Hayır, artık onu neredeyse hiç düşünmüyorum. O kısa bir öyküydü yalnızca. Ben kendimi ve bunu yaparken de daha şimdiden başka bir şey düşünüyorum. Marcel bana yalnızca yardım etti. Malina, ruhun güzel yarınlıdır. O hiçbir zaman gelmeyen. Ben, bana durmadan okul defterimi anımsatmak zorunda değilsin. O defterin içinde daha bir sürü şey yazılıydı herhalde. Ama defteri çamaşırhanede yaktım. Şimdi üstüm incecik bir mutluluk tabakasıyla kaplı olmalı ama üstümden asla su akmamalı ve onsuz edemeyeceğim belli bir kokuyu da alıp götürmemeli. Malina, ne zamandan beri dünya ile aram bu kadar iyi? Ne zamandır mutlusun? Ben, çok izliyorsun. Bu nedenle hiçbir şeyin ayırdına varamıyorsun. Malina, tersine her şeyin ayırdına vardım ama seni asla izlemedim. Ben, ama ben seni zaman zaman rahatsız etmeksizin istediğince yaşa diye de bıraktım. Böylesi daha çok şey yapmış olmaktır. Daha bir cömertliktir. Malina, onun da ayırdına vardım. Ve beni unutmak iyi oldu mu yoksa beni yeniden algılamak daha iyi değil mi? Bunu bir gün öğreneceksin. Yalnız ne var ki o zaman büyük bir olasılıkla artık seçme şansın olmayacak. Şimdi bile yok artık böyle bir şansın. Ben, seni unutmak ha? Nasıl unutabilirim ki seni? Ben unutmayı denedim yalnızca. Sensiz de olabileceğimi sana kanıtlamak için görünüşte unutmuş gibi yaptım. Malina bu riyakarlığı yanıtlamaya değer bulmuyor, onu kaç gün ve kaç gece unutmuş olduğumun hesabını çıkartmayacak bana. Ama aslında o da bir riyakar. Çünkü gösterdiği anlayışın benim için her türlü suçlamadan ne kadar ağır olduğunu ve ileride de bazen olacağını biliyor. Fakat anlaşacağız nasılsa. Çünkü ben bu ikili yaşamımı, Ivan yaşamımla Malina alanımı gereksiniyorum. Ivan'ın olmadığı yerde ben var olmam ama bunun gibi Malina olmadığı zaman da eve dönemem. Ivan yeter artık diyor. Bir kez daha yineliyorum. Ivan, bir gün sana bir şey söylemek istiyorum. Bugün olması şart değil ama bir gün sana söylemek zorundayım. Sigaran kalmadı mı? Evet, bunu söylemek istiyordum sana. Sigaralarım yine bitti. Ivan sigara aramak için kentte arabayla beni dolaştırmaya hazır ve hiçbir yerde sigara olmadığından Hotel Imperial'in önünde duruyoruz. Ivan sigaraları nihayet kapıcıdan alabiliyor. Dünya ile aram yine iyi. İnsan yalnızca bırakıp gidene değin sevebilecek olsa bile yine de sevebilir dünyayı ve arada transformatör işlevini gören bir insan var. Ama Ivan'ın bunu bilmesi gerekli değil. Çünkü onu sevdiğimden yine korkmaya başlıyor ve sigaramı yaktığı, yeniden sigara içebildiğim ve bekleyebildiğim için şöyle demem gerekmiyor. Merak etme, sen yalnızca sigaramı yakmak için varsın. Teşekkür ederim uzattığın ateş için. Yakılan her sigara için teşekkürler. Kentteki sigara turu için teşekkürler. Evime bıraktığın için teşekkürler. Malina, Haderer'in cenazesine gidiyor musun?
Ben,
hayır. Neden merkez mezarlığına gidip de kendimi üşüteyim? Cenazenin nasıl olduğunu, neler söylediklerini yarın gazetelerde okuyabilirim ve ayrıca cenazelere karşı bir antipatim var. Bir ölüm olayında ve bir mezarlıkta nasıl davranılması gerektiğini günümüzde bilen insan kalmadı artık. Ayrıca Haderer'in ya da herhangi birinin öldüğünü bana sürekli haber vermelerini de istemiyorum. Çünkü şunun ya da bunun hala yaşadığını bana sürekli bildirenler de yok. Bir zamanlar birinden hoşlanmışım ya da hoşlanmamışım. Bu benim için nasılsa hiçbir şeyi değiştirmiyor ve bazıları artık yaşamadıkları için yalnızca belli kişilere rastlayabilmem, rastlayabileceğim de şaşırtmıyor beni. Ama bunun başka nedenleri var. Her Haderer'in ya da bir başka ünlünün, bir orkestra şefinin, bir politikacının, bir bankerin ya da bir filozofun dünyada bugün ansızın ölmüş olduğunu neden bilmem gerekir? Bana anlat lütfen. Bütün bunlar ilgilendirmiyor beni. Benim için düşüncelerimin sahnesinin dışında ölen kimse yok, yaşayanlar ise ender oluyor. Malina, demek ki ben senin için çoğunlukla yaşamıyorum, öyle mi?
Ben,
sen yaşıyorsun. Dahası çoğunlukla yaşıyorsun. Ama sen bana yaşadığını kanıtlıyorsun da. Ötekiler ne kanıtlıyorlar bana? Hiçbir şey.
Malina,
gökyüzü koyu bir karanlık içerisinde.
Ben,
kullanılabilir bu. Sanki bunu yazan daha yaşıyormuş gibi geliyor bana. Sonunda nihayet bir şaşırtmaca ile karşılaşabildik.
Malina,
gökyüzü tasarımlanması hemen hemen olanaksız bir karanlık içerisinde. Yıldızlar çok aydınlık ama atmosferin eksikliği nedeniyle parlamıyor.
Ben,
bayağı ayrıntılara iniyor.
Malina,
güneş gökyüzünün siyah kadifesine bastırılmış alevden bir daire. Kozmik alanın sonsuzluğu, bu tasarımlanması olanaksız uçsuz bucaksızlık beni çok heyecanlandırmıştı.
Ben,
kim bu mistik yazar?
Malina,
10 dakika için uzaya gitmiş olan Alex Leonov.
Ben,
fena sayılmaz ama şu kadife benzetmesi, ben kadife der miydim bilmiyorum ama adam aynı zamanda şair mi?
Malina,
hayır, boş zamanlarında resim yapıyor. Uzun süre ressam ya da kozmonot olmak arasında bocalamış.
Ben,
meslek seçimi bakımından anlaşılabilir bir bocalama ama bunun ardından romantik bir gezginci gibi uzay üzerine konuşmak?
Malina,
insanlar o kadar çok değişmezler. Sonsuz, tasarımlanamayan, gerekçelendirilemeyen, derin bir karanlığa gömülü her şey onları heyecanlandırır. Ormanda ya da uzayda kendi gizleriyle birlikte bir gizin içerisinde dolanır dururlar.
Ben,
ve ardından da bu sonraki kuşaklara aktarılır. Demek ki ilerlemelere hayret etmekten vazgeçebiliriz. İleride Leonov'a bir daça verilecek ve adam orada gül yetiştirecek. Yıllar sonra ise bir kez daha Voşod 2 üzerine konuştuğunda onu tatlı bir gülümsemeyle dinleyecekler. Leonov'da de anlatır mısın lütfen yukarıdaki ilk dakikalar nasıldı? Bir zamanlar herkesin gitmek istediği bir ay varmış ve bu ay çok uzaklarda olan rahatsız bir yermiş. Ama güzel bir günde Alexey sağ salim varmış oraya ve bir de bakmış ki... Malina, epey tuhaf olan nokta Leonov'un Ural dağlarını görmemiş olması. Çünkü tam o anda uzayda uzay gemisinin yanında parende atmış. Ben... Öyle olması da gerekiyordu. İnsan bir şeyi tam görmek ya da yakalamak istediği anda Ural'ı veya onun yerine geçecek sözcüğü, bir düşünceyi veya o düşüncenin yerine geçebilecek sözcükleri aradığı anda ayağa takılır. Benim durumum da tıpkı Leonov dede gibidir. Her bir şeyler kaçırırım elimden ama iç dünyamda, içimdeki o sonsuz uzaya açıldığımda. O eski ve iyi zamanlardan, yani insanoğlunun ilk kez uzaya gittiği zamanlardan bu yana pek değişen bir şey yok. Malina, sonsuz mu dedin? Ben, evet, o uzay sonsuzdan başka ne olabilir ki? Bir saat uzanıyorum, sonra bir süre 2 saat oluyor çünkü Malina ile uzun süre konuşmaya gücüm yetmiyor. Malina, bir gün mutlaka ortalığı toplamalısın. Bütün bu tozlu solmuş yaprakların ve kağıt parçalarının arasında gün gelecek. Kimse ne yapacağını bilemeyecek. Ben, efendim, bu da ne demek? Burada kimsenin ne yapacağını bilmesine gerek yok. Bütün bunları giderek daha da karışık hale sokmak için nedenlerim var. Ama bu kağıt parçalarına bakmaya hakkı olan biri varsa o da sensin. Ama sen de ne yapacağını bilemeyeceksin sevgili dostum. Aradan yıllar geçse bile şunun ya da bunun anlamını çözemeyeceksin. Malina, bırak deneyeyim bir kez. Ben, o halde burada neden yine eski bir kağıt parçasının ortaya çıktığını açıkla kendi kendine. Kağıdın büyüklüğünden dın A4 nereden satın almış olduğumu bulabilirim. Kent dışında bir gölün yakınlarındaki bir bakkaldan almıştım ve kağıtta senden aşağı Avusturya'ya yapılan bir yolculuktan söz ediliyor. Ama sana okutmam bunu, yalnızca başa yazılmış olan tek sözcüğe bakabilirsin. Malina, ölüm türleri. Ben, ama dın A2 boyutundaki öteki kağıda 2 yıl sonra ölüm günlerine yazılmış. Ne demek istemiştim acaba? Yanlış yazmış olabilirim. Neden, ne zaman ve nerede? Fakat senin ve Atte Altenev için ne yazmışım bil bakalım. Bilemezsin işte. O sıralarda ağaç kütükleriyle dolu büyük bir kamyon sizin önünüzden bir virajı dönerek ağır tempoyla yukarı doğru çıkmıştı. Sen iyi zincirlenmemiş olan kütüklerin kaymaya başladığını gördün. Bütün yükün arkaya, arabanıza doğru kaydığını gördün ve sonra evet söyle artık. Malina, nasıl uydurabilirsin böyle bir şey? Sen çıldırmış olmalısın. Ben de bilmiyorum ama uyduruyor falan değilim. Çünkü ondan kısa süre sonra yine bir olay oldu. Sen Martin ve Atti ile birlikte gece Wolfgang Gölü'ne yüzmeye gitmiştin. İçlerinde en çok sen açılmıştın ve sonra sol ayağına kramp girdi. Sonra sen daha fazla bilgi verebilir misin bu konuda? Malina, ama nereden biliyorsun? Tümüyle olanaksız senin bir şey bilmen. Sen orada yoktun. Ben, orada yoktun diyorsan eğer... O zaman doğruladığım bir şeyler var demektir. Orada yoktuysam bile orada olabilirdim. Peki ya o fiş olayı? O gece odandaki fişi neden prize takmak istemedin? Neden karanlıkta oturmuştun? Bütün elektrik düğmelerine ne olmuştu ki o kadar sık karanlıkta oturmak zorunda kalmıştın? Malina, sık sık karanlıkta kaldım. Sen o sıralarda ışığımı kesiyordun. Ben, hayır, ben yalnızca öylesine düşünmüştüm. Malina, ama doğru. Peki nereden biliyorsun? Ben, bilmem olanaksız. O halde nasıl doğru olabilir? Daha fazla konuşamıyorum. Çünkü Malina 2 kağıt alıyor. buruşturuyor ve yüzüme fırlatıyor. Buruşuk bir kağıdın acıtmamasına ve hemen yere düşmesine karşın gelmesinden korkuyorum. Malina omuzlarımdan tutup beni sarsıyor, yumruğunu yüzüme de indirebilirdi ama bunu yapmayacak. Nasılsa daha ileride duyacak. Fakat ardından beni uyandıran bir vuruş geliyor, nerede olduğumu yeniden biliyorum. Ben, akselerando, yanında uyuyakalacak değilim.